Ayrım 23. Bir at bara girmiş. David Grossman. Sayfa 206. Devam et diye fısıldıyor at yelesi gibi kıvırcık saçları olan iri yarı bir kadın. Bir sis perdesinin ardındaymışçasına bakıyor sesin geldiği yöne, dermansızca başını sallıyor. Nedenli kıymetli bir jest yaptığı yeni dank ediyor kafama. Bütün akşam boyunca o kampta onunla birlikte olduğuma dair tek bir ipucu vermedi, beni ele vermedi. Anlatacak ne kaldı ki? Givat Shaul'a varıyoruz. Orası da seri üretim bandı gibi, fabrika gibi bir yer. Saatte 3 cenaze kaldırıyorlar, şipşak, şipşak, şipşak. Doğru cenazeyi nasıl bulacaksın ki? Kaldırıma park ettik. Ablayla bebeği kamyonette bıraktık ve şoförle birlikte apar topar mezarlığa koşturup içeride dört dönmeye başladık. Unutmayın ki hayatımın ilk cenazesiydi bu. Nereye bakmam gerektiğini, ne aramam gerektiğini bile bilmiyordum daha. Ölen kişinin nerede olması gerektiğini ya da bir anda nereden çıka geldiğini, onu açıkta görebileceğim bir yerde mi tuttuklarını yoksa üstünün örtülü filan mı olacağını dahi bilmiyordum. Gruplar halinde ayakta duran insanlar gördüm. Her bir grup farklı bir bölümdeydi. Bu insanların ne bekliyor olduklarına, yetkili kişinin kim olduğuna, bizim ne yapmamız gerektiğine dair yine en ufak bir fikrim yoktu. Derken kızıl saçlı o Bulgar adamı gördüm. Babamla çalıştığını biliyordum. Dükkana losyonlar ve şampuanlar satardı. Yanında da Taas'ta çalışan, annemin ölesiye korktuğu vardiya şefi kadın vardı. Onların biraz arkalarında Silvio'yu gördüm. Babamın ortağını, elinde bir demet çiçek. Şoföre tamam burası dedim. Adam olduğu yere mıhlanıp kaldı. Beni boğmamak için biraz uzaklaştı ve Metin oğlu farklı gibilerinden bir şey dedi. Doğrusunu isterseniz ondan ayrılmak bana çok zor geldi. Adını bile bilmiyorum adamın. Bu gece şayet aramızdaysa elini kaldırabilir mi lütfen? Müesseseden bedava içki ısmarlayacağım ona, nasıl? Stresli, ısrarlı bakışlarından öyle anlaşılıyor ki bunun ihtimaller dahilinde olabileceğine sahiden inanıyor. Neredesin diye şarlıyor. Neredesin o fıkra yarışması yalanını uydurup bana yol boyunca fıkralar anlatan vefalı komik kardeşim benim. O konuyu bir süre önce araştırdım. Bu aralar üzerinize afiyet, biraz dip köşe temizliği yapıyorum. Anlarsınız ya, yarım kalmış işlerimi hale yola koyuyorum. Sordum soruşturdum, kendi çapımda araştırdım, Google'da aradım taradım, Bama Haneh'in eski sayılarını gözden geçirdim. Ama öyle bir şeyin izine rastlayamadım. Ordu'da fıkra yarışması diye bir şey yoktu, hiç olmamıştı. O sinsi fıkracı benim için uydurmuştu bunu. Darbeyi biraz yumuşatmak istemişti. Neredesin yufka yürekli kardeşim benim? Şimdi ne olur yanımdan ayrılmayın. Elimi bir an olsun bırakmayın. Şoför kamyonete geri döndü. Ben de ayakta dikilen insanlara doğru gittim. Ayaklarımın altı cam kırıklarıyla doluymuşçasına yavaş yavaş yürüdüğümü anımsıyorum. Ama gözlerim fıldır fıldır tarıyordu etrafı. Apartmandan bir komşumuz, astığımız paçavraların suyu temiz çamaşırlarının üstüne damladığı için devamlı bizimle atışan hanım burada mesela. Tansiyonu yükseldiğinde babama şişe çeken doktor da burada. Annemin Polonya'dan köylüsü olan, ona lehçe kitaplar getiren kadın da. Şu adam da gelmiş. Şu öbür kadın da. Belki 20 kişiydiler. Bu kadar çok insan tanıdığımızın farkında değildim. Mahallede neredeyse hiç kimse konuşmazdı bizimle. Acaba berber dükkanından mı tanıyorduk bu insanları bilmiyorum. Yanlarına gitmedim. Ne annemi ne de babamı görebiliyordum. Sonra birkaç kişi beni gördü. Parmaklarıyla beni işaret ederek aralarında fısıldaştılar. Sırt çantamı bedenimden sıyırdım. Artık hiçbir şeyin yükünü taşıyacak mecalim kalmamıştı. Kollarıyla gövdesine sarılıyor. Birden Hevra Kadişa'dan süpürge misali kara sakallı uzun boylu bir adam yanıma geldi. Öksüz sen misin dedi bana. Greenstein öksüzü sen misin? Nerede kaldın? Deminden beri seni bekliyoruz. Elime yapıştı. Sanki elimi gırtlaklayıp boğmak istercesine mengene gibi sıktı ve beni peşi sıra sürükledi. Yürürken kafama kartondan bir de takke kondurdu. Dovale şimdi gözleriyle bana kilitleniyor. Ona her şeyimi veriyorum. Elimde olan ve olmayan ne varsa. Beni apar topar taş bir binaya götürdü, içeri soktu. Çevreme bakmadım, gözlerimi yundum. Annem veya babam belki içeride beni bekliyordur diye düşündüm. Adımı duyacağımı sandım. Annemin veya babamın bana sesleneceğini hiçbir şey duymadım. Gözlerimi açtım, yoktular. Elinde bir kürekle odanın bir kenarında acele acele yürüyen, gömleğinin kolları sıvalı, iri kıyım, dindar bir adam gördüm sadece. Sakallı beni odanın öbür yanına sürükledi, bir başka kapıdan daha soktu. Şimdi daha ufak bir odadaydım. Odanın bir cephesini kocaman lavabolar kaplıyordu. Bir kenarda bir kova, birkaç parça havlu veya ıslak çarşaf vardı. Ortada upuzun, sedye gibi tekerlekli bir şey duruyordu. Sedyenin üstüne de beyaz kumaşa sarılmış bir çıkın konmuştu. Birden ne olduğunu anladım. O çıkının içinde bir insan vardı. Af dile ondan, dedi adam bana. Ama ben... Dovaleh başını göğsüne düşürüyor, gövdesini kollarıyla sıkı sıkı sarıyor. Ben kımıldamadım. Bunun üzerine adam arkadan parmağıyla omzumu dürttü. Af dile ondan. Kimden, dedim. O tarafa bakmaktan kaçınıyordum ya, birden çıkının aslında pek de uzun olmadığı zannına kapıldım. O zaman belki de o değildi, annem değildi. Ya da sadece korkmuştum da zihnim bana oyunlar oynuyordu. O anda hayatımda hiç olmadığım ve hiç olmayacağım kadar mutlu hissettim kendimi. Çılgınca bir mutluluktu. Ölümün eşiğinden dönen bizzat bendim sanki. Adam yeniden omzumu dürtükledi. Hadi sana, af dile. Ben de yeniden sordum, iyi ama kimden? Nihayet adamda jeton düştü, beni dürtüklemeyi kesti. Bilmiyor musun, diye sordu. Bilmediğimi söyledim, adam panikledi. Sana söylemediler mi? Yeniden hayır dedim. Çömelip benim boyuma indi, gözlerini benimkilerin karşısında gördüm. Sonra usulca ve şefkatle, burada yatan senin annen maalesef, dedi. Daha başka ne mi hatırlıyorum? Her şeyi. Hatta keşke o kadar çok şey hatırlamasaydım. Belki o zaman zihnimde başka şeylere de yer kalırdı. Hevra Kadişa görevlisi çabucak beni büyük odaya geri götürüyor. Dışarıda gördüğüm insanlar şimdi burada toplanmışlar. İçeri adımımı attığım anda kalabalık yarıldı ve ortağının omzuna yaslanmış duran babamı gördüm. Güçlükle ayakta duruyordu. Silvio'ya aciz bir bebek gibi tutulmuştu, beni görmedi bile. Düşündüm ki, ne düşünmüştüm? Derin bir nefes alıyor, vücudunun el verdiğinden çok daha derin bir nefes. Yanına gidip ona sarılmalıyım diye düşündüm ama gidemedim, gözlerine de bakamıyordum kesinlikle. Arkamdan birilerinin, haydi babacığının yanına git, ne duruyorsun? Kaddişel, şimdi dua etmemiz lazım beraber, dediğini işittim. Dipnot, Kaddişel, yiddiş bir sevgi sözcüğü, oğlancık, çevirinin notu. Derken Silvio orada olduğumu babamın kulağına fısıldadı. Babam başını kaldırdı ve gözleri Mesih'i görmüşçesine kocaman açıldı. Silvio'nun omzunu bıraktı ve kollarını iki yana açıp sendeleyerek bana doğru atıldı. Feryatlar ediyor, hem annemin hem benim adımı aykırıyordu. Herkesin içinde artık yalnızca ikimiz kaldık. Böyle bir felaket nasıl oldu da gelip bizi buldu? Bunu hak etmek için ne yaptık biz? Karıncayı bile incitmedik diye yiddiş dilinde ağıtlar yakarken birdenbire yaşlanmış göründü gözüme. Yerimden kımıldamadım, ona doğru bir adım olsun atmadım. Yalnızca yüzüne baktım ve bunun pekala tam tersi de olabileceğini, yalan mı? Milimetrik hesapta ufacık bir sapma olsaydı pekala tam tersi de olabilirdi. Anlamadığı için ne kadar salak olduğunu düşündüm. Kendi kendime dedim ki, eğer şimdi bana sarılırsa, hatta bana elini dahi sürerse ona vuracağım, öldüreceğim onu. Bunu yapabilirim. Süper güçlerim var benim. Söylediğim her şey çıkıyor. Ve bu düşünce daha içimden geçer geçmez bedenim beni baş aşağı etti. Bacaklarımı havaya savurduğu gibi beni ellerimin üstüne attı. Takke başımdan düştü. Herkesin aynı anda nefesini tuttuğunu duydum. Ardından ortalık sessizliğe gömüldü. Kaçmaya başladım, babam da peşimden koştu. Anlamamakta inat ediyordu. Durmam için, geri dönmem için yiddiş dilinde bağırıp duruyordu. Oysa bende her şey tepe taklaktı artık. Her şeyi alt üst etmiştim. Aşağıdan bakarken aralarından geçtiğimde insanların bana nasıl yol verdiklerini görebiliyordum. Odadan çıktım. Kimse de beni durduracak yürek yoktu. Babam kah bağırarak, kah feryatlar ederek peşimden epeyce koştu. Derken kapının ağzında kala kaldı. Ben de durdum. Artık otoparktaydım. Ben baş aşağı, o baş yukarı, karşılıklı birbirimize bakarak öylece dikildik. Ve o anda babamın annemsiz beş para etmediğini, hayattaki bütün gücünü annemin yanında olmasından aldığını kendi gözlerimle, şaşmaz bir gerçeklikle gördüm. Babam o kısacık anda yarım bir insana dönüşüverdi. Bana baktı. Gözlerini yavaş yavaş kıstığını gördüm ve o an olanların gerçek yüzünü anlamaya başladığını apaçık sezinledim. Nasılını bilemiyorum ya, o tür şeylere dair hayvani içgüdülere sahipti. Kimse aksine ikna edemez beni. O bir saniye içinde yolda yediğim bütün haltların, o rezil rüsva hesabımın sırrına erdi. Hepsini saniyesinde yüzümden okudu. İki elini birden havaya kaldırdı. Ve sanırım, hayır eminim, bana beddua etti. Zira ağzından çıkan herhangi bir insan evladının ağzından çıktığını daha önce hiç duymadığım bir sesti. Sanki onu öldürmüşüm gibi bir ses. Anında yere kapaklandım, ellerim boşaldı ve asfalta boylu boyunca serildim. Otoparktaki insanlar bize bakıyordu. Bana tam ne dediğini, bedduanın içeriğini hatırlamıyorum. Belki her şeyi kafamda kurmuştum. Ama yüzünün halini görmem onun adam akıllı ağır bir beddua olduğunu anlamama yetti de arttı. O anda o bedduanın hayatım boyunca peşimi bırakmayacağını da bilmiyordum. Henüz, oysa tam da öyle oldu. Nereye gidersem gideyim, ne kadar kaçarsam kaçayım bir türlü düşmedi yakamdan. Şunu dinleyin, belki her şeyi yanlış anladığımı, babamın annemin yerine o sedyede yatmayı sahiden bin kere yeğlediğine ilk kez o zaman düşündüm. Annem söz konusu olduğunda küçük hesaplara tenezzül etmezdi babam. Sahiden seviyordu onu. Eli ayağı boşalıyor. Tabii ki diye mırıldanıyor. Lafının gerisini getiremiyor. Bir dakika boyunca kabuğuna çekilip kalıyor. Sonra eliyle şöyle bir hareket yaptı bana. Benden ümidi kesmişti. Arkasını döndü. Cenazeye katılmak üzere gerisin geri içeri gitti. Bense ayağa kalktım. İnsanların ve arabaların arasında koştum da koştum. Bu işin bittiğini, bir daha eve gitmeyeceğimi o anda anlamıştım. Ev sayfası kapanmıştı benim için. Cep şişesini yavaşça ayaklarının dibine koyuyor. Başı hikayeyi anlatmaya başladığında olduğu gibi öne sarkıyor. Nereye gidebilirdim ki? Yolumu gözleyen birileri mi vardı sanki? İlk geceyi okulun bodrumunda, ikinci geceyi sinagogun deposunda geçirdim. Üçüncü gecede kuyruğumu bacaklarımın arasına kıstırıp kös kös eve döndüm. Ve babam kapıyı açtı bana, tek kelime etmedi. Her zamanki gibi akşam yemeği pişirdi bana. Ama bu kez ne kendi kendine ne de benimle konuştu. Dovaleh doğruluyor, başı incecik boynu üstünde sallanıyor. Annemden sonraki hayatımız işte böyle başladı. Babamla ben, yalnız. Ama bu hikayeyi başka bir akşama bırakmak zorundayız. Artık biraz yoruldum. Sessizlik, kimse kımıldamıyor. Bir dakika, derken bir dakika daha geçiyor. Menajer bir sağa bir sola bakıyor, boğazını temizliyor. Dolgun uyluklarına iki eliyle birden vuruyor. Ayağa kalkıyor ve sandalyeleri üst üste yığmaya koyuluyor. İnsanlar ayağa kalkıyor ve birbirlerine bakmadan sessizce kulüpten çıkıyorlar. Bir iki kadın Dovaleh'e belli belirsiz bir baş selamı veriyor. Dovaleh'in yüzündeki yangın sönmüş. Uzun boylu beyaz saçlı kadın sahneye yaklaşıyor. Başını eğerek Dovaleh'e selam veriyor. Dışarı çıkmak üzere yanımdan geçerken masamın üstüne katlı bir kağıt bırakıyor. Nemli gözlerinin etrafındaki gülme çizgilerini fark ediyorum. Yalnızca üçümüz kaldık şimdi. Küçümen kadın kırmızı çantasını iki eliyle birden kavramış, ağırlığını bir bacağına vererek sandalyesinin yanında dikiliyor. Küçük Eryklia, o kadar da mini minnacık ki, gözlerini Dovaleh'e dikmiş, umutla bekliyor. Dovaleh gömüldüğü yerden yavaşça yüzeye çıkıyor, başını kaldırıp kadına bakıyor ve gülümsüyor. ''İyi geceler, Pitz'' diyor, ''sakın burada kalma.'' Eve yürüyerek gitmeye de kalkma. Buralar tekin değil. Yav diye sesleniyor lobiye. Hanımefendiye bir taksi çağır. Alacağımdan düşersin parasını. Tabii geriye bir şey kaldıysa. Kadın kıpırdamıyor. Sanki oracığa kök salmış. Paldır küldür sahneden iniyor ve kadının karşısına dikiliyor. Sahnede göründüğünden de kısa boyu. Şövalyelere özgü modası geçmiş bir zarafetle kadına doğru eğiliyor, onu yanağından öpüyor, sonra bir adım geri atıyor. Kadın hala kıpırdamıyor. Bütün vücudu adama doğru çekilerek gözleri kapalı, parmak uçlarında yükseliyor. Dovale yeniden yaklaşıyor ve kadını dudaklarından öpüyor. ''Teşekkürler Pitts'' diyor. ''Her şey için teşekkürler. Benim için ne kadar değerli bilemezsin.'' Bir şey değil diyor kadın o donuk ciddiyetiyle ama yüzü kıpkırmızı ve kuş gibi göğsü heyecanla kabarıyor. Arkasını dönüyor, dudaklarında saf neşeden ibaret bir tebessümle hafifçe aksayarak çıkıp gidiyor. Şimdi yalnız ikimiz kaldık kulüpte. Bir elini masamın kenarına yaslayarak karşımda dikiliyor. Koca cüssemle gözünü korkutmamak için hemen oturuyorum. ''Seni şimdi suda boğularak ölmeye mahkum ediyorum.'' diyor. Kafka'nın o hikayesinde babanın oğluna söylediği sözü yineleyerek. Dipnot, orijinal adı Das Urteil olan ve Türkçe'de yargı ve hüküm adları ile çevirileri bulunan Kafka öyküsü. Çevirinin notu. Ardından da cep şişesini başından aşağı boca ediyor ve şişenin dibinde kalan son birkaç damla üstüne çiseliyor. Birkaç damla şarap da bana isabet ediyor. Atletli esmer adam mutfağa geri dönmüş, yüksek sesle Let It Be söyleye söyleye bulaşık yıkıyor. ''Bana ayıracak bir dakikan daha var mı?'' Kolları sarf ettiği çabadan titreyerek gerisin geri sahneye tırmanıyor, yeniden sahnenin ucuna oturuyor. ''Bir saatim bile var.'' ''Eve varmak için acelen yok mu?'' ''Hiçbir yere varmak için acelem yok.'' ''Sadece anlarsın ya.'' Mecalsizce gülümsüyor. ''Sadece adrenalin biraz çekilene kadar.'' Başı göğsüne düşmüş, oturduğu yerde uyuyakalmış gibi görünüyor. Birden Tamara geliyor ve çepeçevre sarıyor beni. Varlığını öylesine şiddetle hissediyorum ki nefesimi tutmak zorunda kalıyorum. Ona kulak kesiliyorum. Sevgili Fernando Pessoa'mızdan alıntı yaparak şöyle fısıldadığını duyabiliyorum kulağıma. ''Bütün olmak için var olmak yeter de artar.'' Dovale silkinerek kendine geliyor ve gözlerini açıyor. Göz bebeklerinin ışığa alışması birkaç dakika sürüyor. ''Bir şeyler karaladığını gördüm.'' diyor. ''Biraz çabalarsam doğru düzgün bir şey yazarım gibi geliyor.'' ''Sahiden mi?'' yüzü bir tebessümle doluyor. ''Bitirdiğimde veririm sana.'' ''Ardımda birkaç sözcük kalacak en azından.'' diyerek gülüyor beceriksizce. ''Testere talaşı gibi, olur ya hani.'' ''Komik aslında.'' diyor ve ellerindeki tozu silkeliyor. ''Hiç kimseyi özleyen bir insan değilim.'' Bu beni şaşırtıyor ama bir şey demiyorum. ''Ama bu gece, ne bileyim, belki de öldüğünden beri ilk kez.'' Bir parmağıyla sahnenin zemininde duran gözlüğünün üstünden geçiyor. ''Onun varlığını sahiden hissettiğim anlar oldu. Sadece annem olarak demiyorum, insan olarak varlığını. Dünyadan yolu geçmiş bir insan olarak.'' Babam annemden sonra 30 yıl daha yaşadı biliyor musun? Son birkaç yılında ben baktım ona. Hiç değilse evde, yanı başımda öldü. Evde derken Romeo adamı. Omuz silkiyor. Tilkinin dönüp dolaşıp gideceği yer kürkçü dükkanı. Babasıyla onu koridorda birbirlerinin yanından geçerken görüyorum. Zamanın tozu birikmiş üstlerinde. Seni eve bırakmama ne dersin diye soruyorum. Bir an düşünüyor, yine omuz silkiyor. ''Madem ısrar ediyorsun.'' ''Git hazırlan.'' diyorum ayağa kalkarak. ''Dışarıda bekleyeceğim seni.'' ''Dur bir dakika, acelenle. Otur şuraya. Bir saniye daha seyirci olatırım için.'' Göğsünü şişiriyor ve megafondan konuşurcasına ellerini ağzının kenarına dayıyor. ''Şov bitti Sezariye.'' Sahnenin ucundan en coşkulu tebessümünü gönderiyor bana. ''Size verecek bir şeyim kalmadı artık.'' ''Bedava Dovaleh dağıtımımız bugünlük bitmiştir. Yarın da dağıtım yapılmayacaktır. Törenimiz böylece sona eriyor. Lütfen dışarı çıkarken dikkatli olun. Teşrifatçıların ve güvenlik görevlilerinin uyarılarını dikkate alın. Çıkışlarda yoğun trafik olduğu bilgisi ulaştı elime. Herkese iyi geceler.''
Kitabın sonu. 8 Mart 2019. Sayfa 215.